Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takibe hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, gazeteci Ahmet Dönmez'le birlikte Ahmet Dönmez'in yazı dizisinin yeni bölümü Mahrem Hizmetler'deki Güç Savaşları üzerine konuşacağız. Öncelikle Ahmet hoş geldin.
Hoş bulduk Ali.
Yayınımızı kabul ettiğin için tekrardan teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum.
Şimdi bu Mahrem Hizmetler'deki Güç Savaşları'na geçmeden önce Dallas gibi, yani onu söyleyeyim, ben hani 3 bölümü okudum ama anlamak hakikaten biraz zaman aldı. İsimleri yazdım, tablo çıkardım çünkü çok fazla isim var ve sanırım cemaatin içinde hani bu kesimleri tanıyanlar dışında da anlaşılması zordur sanırım bu isimlerin hepsini akılda tutmak, kim ne olmuş, kim gitmiş, yerine kim önerilmiş gibi. Şeyi soracağım başta, sen hani sadece biliyor muydun bilmiyorum, bu isimleri önceden tanıyor muydun yoksa bu araştırmalara başlayınca mı bu isimleri öğrendin? Ya bunlar tanıdık kişiler miydi, cemaat içinde bilinen insan figürler miydi?
Hayır, değil, hiç değil. Ben bu yazdığım isimlerden bir tek Süleyman Sargın'ı tanıyordum. Aynı gazetede görev yapıyorduk çünkü. Uzun yıllar Süleyman Bey Zaman Gazetesi'nde köşe yazdı. Aynı zamanda Ailem Dergisi'ni yayına hazırladı ve Kürsü Sayfası'nı yayına hazırladı. Oradan bir tanışıklığım var. Onun dışında evet, bir de Hamidullah Öztürk ismini zikrettim. O da Zaman Gazetesi'ndeydi. Hem köşe yazarı olarak, daha önce Aksiyon Dergisi'nde de bulundu. Kendisi gerçi pek gazete binasında bulunmuyordu. Orada herhangi bir diyalogumuz olmadı bizim. Çok sık karşılaştığım birisi değildi. Fakat onun dışında ismen sadece Mustafa Özcan'ı duymuşluğum vardı. Ki onu da aslında direkt Mahrem Hizmetler olarak ne kadar niteleyebiliriz bilmiyorum. Ama biraz daha Mahrem Hizmetler üstü bir figür. Bunun dışında kalan isimlerin tamamı benim için yeni. Hatta bazılarını diyorum ya, işte müstahar isimleri var ama gerçek ismini öğrenemedim diyorum mesela. Gerçi o gerçek ismini öğrenemedim dediğim bir ikisinin daha adını öğrendim. Bundan sonraki yazılarda kullanacağım. Ama yani gördüğün gibi peyderpey öğrenebiliyorum. Yani isim vesaire veya fotoğraf tanımıyorum. Kamuoyu da tanımıyor. Cemaat de bana da tanımıyor.
Peki
o,
şeyi soracağım.
Mahrem zaten.
Tanırken Mahrem Hizmetler'de olduğunu biliyor muydun? Bu yazılarla mı öğrendin? Yani o Zaman Gazetesi'nde çalışırken
bilmiyordum. Hayır, bilmiyordum. Hayır. Yani 15 Temmuz sonrası öğrendim.
Peki şimdi yazılara geçmeden bir şey daha soracağım. Daha önceki yayınlarımızda sen şey demiştin, yani bu bütün hikayeyi, bu yazdıklarımı ben 15 Temmuz'dan sonra öğrendim ve hani araştıra araştıra, eliye eliye bu yazı dizisini hazırladım. Hatta ilk yazında da bunun senin için ne kadar zor olduğunu yazmıştın. Hani çocukluğumdan beri bu yapının içindeyim. Şimdi bu öğrendiklerimi yazmak hakikaten zor bir süreç benim için demiştin. Şimdi özellikle Twitter'da da, yayınları izleyenlerde de, yorumlarda da benzer bir şey merak ediliyor. Sen kaynakları açıklamak istemiyorsun. Bunu anlıyorum. Hani bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı konuşmak istemiyor, bir kısmı hani ismi gizli kalmasıyla konuşmuş. Ama ne kadar kişiyle konuştun? Çünkü hani bazı olaylar sadece yazdığın şekliyle 2-3 kişi arasında bilinecek gibi görünüyor. Hani bu böyle 3-4 kişiden duyulan bir şey mi, yoksa daha fazla kişiden duyduğun bir durum mu? Yani toplam ne kadar kaynağın vardır? Ya da kaç kişiyle konuşmuşsundur?
Ali, doğrusu saymadım. Yani ne kadar kaynağım vardır saymadım ama ya bu soruya şöyle cevap vermek zor. Kimseyi zor durumda bırakmak istemiyorum. Çünkü yazdığım kişilerin de bunu çok merak ettiğini biliyorum. O yüzden ya sadece bu yönüyle, yani kaynaklarım açısından zorlanıyorum. Yoksa benim için zor bir soru değildi. Evet, bazıları hakikaten böyle birkaç kişinin bildiği şeyler var. Demek ki bunlara vakıf olabilecek birileriyle görüşüyorum. Hatta espriyle söyleyeyim, bir tanesi dedi ki bana, gazeteci arkadaşlarımdan birisi, kaynağın, senin kaynağın ben çözdüm, Fethullah Gülen dedi. Yani bir tanesi de Twitter'da şöyle bir şey yazmış, onu gördüm, biraz da gülümsetti beni. Ama zannedersem buna ciddi olarak yazmış, espri değil. Kesin diyor Ahmet Dönmez Adil Öksüz'le görüşüyor ve Adil Öksüz anlatmış bütün olan biteni. Yani evet, bu tür esprilere ya da espri olarak bile niteleyemeyeceğiniz bir takım iddialara yol açabilecek bilgiler olduğunu kabul ediyorum. Ama bunların bir çerçeve çizmek, tarif etmek benim için güç yani. Başka soru var mıydı o
Yani şöyle bir
bağlantılı?
şey var mı? Mesela bir olayı duyduğunda ikinci bir kişiden de bunu check edebiliyor musun?
Tabii ki etmeye çalışıyorum daha doğrusu. Her bilgi için böyle bir şansım yok. Çünkü muhataplar pek konuşmuyor. Yani sen de dikkat etmişsindir. Şu son yazımda bir tek Süleyman Sargın konuştu. Onun ikisine de ne kadar konuştu denebilirse, işte paylaşmıştım zaten soru cevapları. Onun dışında muhataplar konuşmuyorlar veya görüşmek istemiyorlar. Büyük bir zorluk bu. Ama yine de ben teyit etmeye çalışıyorum. Eğer böyle bir muhatap bulabilirsem ya da muhatap konuşmayı kabul ederse, sorulara cevap verirse, eğer en kötü ihtimalle şunu yapıyorum. Bunu bilebilme ihtimali olan, aynı yerlerde görev yapmış, oralara yakın çalışmış veya muhatap olduğum kişiyi tanıyan, onunla arkadaşlığı bulunan, halen görüşen veya geçmişte bir şekilde yolları kesişmiş kişilere de sorarak, ya ben böyle bir şey duydum, böyle bir bilgi aldım, bu doğru mudur sizce? Bunun ya hakikat payı var mı diye sormaya çalışıyorum. Çünkü sen de görüyorsundur, benim şu anda daha önce de ifade etmeye çalıştım, hata yapma lüksüm çok az. Hatta yok da ben onu az olarak ifade ettim. Çünkü çok dikkatli bir şekilde izleyen bir cemaat çevresi var bu yazıları. Bazıları azami ölçüde hata bulmaya odaklanarak, oradan açık bulmaya odaklanarak, bazıları da kaynak tespit etmeye, yani haber kaynağımı tespit etmeye odaklanarak takip ediyorlar bu yazıları. O yüzden ben mümkün olduğunca az hata yapmak istiyorum. Ama yapmıyor muyum? Yapıyorum. Yani çünkü şimdi bu yazıda da ifade ettim. Karşımızda her şeyi bütün çıplaklığıyla, bütün dürüstlüğüyle ifade eden insanlar yok. X kişisi için mesela şu görevi yaptı diyorum. O diyor ki ben böyle bir görev yapmadım. Ama altında çalışmış, onunla beraber görev yapmış. Onun yaptığı, tırnak içerisinde söylüyorum, istişarelere gidip gelmiş birisi diyor ki hayır, yalan söylüyor. Bu görevi yaptı diyor mesela. Anlatabildim mi? Şimdi buradaki problemlerden bir tanesi bu. Hatta en büyük problemlerden birisi bu. Bunu zaman ilerledikçe daha çok yaşıyorum. Şimdi bu mahrem birimler dediğimiz yerler yıllarca kayıt dışı olarak ve kapalı kapılar arkasında karanlıkta ya da loş ışık altında iş yapmaya alışmış, kim oldukları hiç bilinmeyen, ne yaptıkları bilinmeyen, hesabı sorulmayan, kaydı tutulmayan, denetlenemeyen birimler bunlar. Şimdi siz oraya ışık tutmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda yani bu insanların kendi yaptıklarına ışık tutarak bir anlamda onları da deşifre ediyorsunuz, ifşa ediyorsunuz. Haliyle oradakilerin hiçbirisinin konuşmak istememesi normal. Şimdi şuraya getireceğim. Buralarda görev yapan insanlar az ya da çok, az ya da çok hepsi belli ölçülerde bir kirlenmişlik yaşamışlar. Yani %100 kimse temiz kalamamış. Ve o yüzden muhatap olduğunuz insanların tamamına yakını az ya da çok belli oranlarda yalana, tevile başvuruyor veya hakikatin, doğrunun bir kısmını anlatırken bir kısmını gizleme ihtiyacı duyuyor. Bir kısmını kendine saklıyor. Siz şimdi olayın bir kısmını duyuyorsunuz, tamamını ondan ibaret zannediyorsunuz. Ama konuştukça, başkalarına sordukça, hayır şurası da varmış, burası da varmış diye parçaları birleştirmeye çalışıyorsunuz. Böyle içine girdikçe genleşen Bir örtü gibi, bir lastik gibi giderek genleşiyor ve içine ilk başta çok az şey sığacağını zannederken genişleyen ve hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok şeyin almaya başladığını görüyorsunuz. O cismin, her neyse adı, lastiksi, elastik olan cismin birçok şeyi almaya başladığını görüyorsunuz. Burada kastettiğim gerçeklerin tamamını konuşmayan, bazıları da yalana başvuran, bazıları tevhile başvuran muhataplarınız olduğu için çok zorlanıyorsunuz. O yüzden sıfır hatayla gitme şansınız yok. Yok yani böyle bir şansınız. Mutlaka hata yapıyorsunuz. Önemli olan burada şu: bu hataları en az oranda yapmak, yapmaya çalışmak, bunun için çaba göstermek. Ben veya bütün okuyucuları temin ederim, izleyicileri temin ederim, bunun için çaba sarf ediyorum. Azami ölçüde çaba sarf ediyorum. Az hata yapmaya çalışıyorum. Ama böyle bir zorlukla beraber bu işi yapmaya çalıştığımın da bilinmesini isterim.
Peki şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi diyorlar ki Ahmet Dönmez mahrem hizmetlerdeydi. Sen diyorsun ki ben değildim. Ben diyorum ki hayır, ben Ahmet'in altında çalıştım, istişarelerine katıldım. Şimdi böyle bir durumda bir kişiden mi yoksa birkaç kişiden mi görüş alıyorsun? Bir de o görüş aldıklarının şimdi şeyi, yorumlarda şunu fark ettim. Diyorlar ki cemaat içinde gruplar var. Başka bir grubun adamlarıdır onlar. Şimdi burada cinsiyetçilik şeyi yapmayacağım cemaat içinde, çünkü kadınların mahrem hizmetlerde yanılmıyorsam hiç rolü yok.
Tabii yok.
O yüzden
Yani
erkekler diyeceğim açıkça. Hani bu erkeklerin, konuştuğun erkeklerin hepsinin bir tane yapının, işte mesela yazıda da belirtmişsin, Murat Ceylan ekibinin üyesi olma ihtimali var mı? Veya atıyorum X grubun üyesi olma ihtimali var mı? Hani altında görev yapanların.
tabii ki böyle bir ihtimal var. Aksini düşünmek biraz saflık olur bana göre. Ama bunları ayıklamak, teşhis etmek gibi imkan yok. Tahmin edebilirsiniz, yorum yaparsınız. Şimdi sosyal medya zaten uçsuz bucaksız bir derya. Ve birçok troll hesap var ya da müstehar hesaplar var, kim olduğu bilinmeyen. Şimdi yani troller her yerde var, cemaat içinde de var. Haliyle bu yazanların ne kadarının birilerinin hesabına manipülasyon amaçlı ya da yönlendirme amaçlı, bilgi kirliliği amaçlı bir şeyler yazdığını kestirebiliyorsunuz. Ne kadarının gerçekten doğruları söylediğini kestirebiliyorsunuz. İkisi de imkansıza yakın
Ben
yani. Ancak
Twitter'da hani konuştuğun kişilerden bahsediyorum. Hani sana bu, bir sana
konuştuğun
dediler
kişiler,
mesela
anladım.
X
Şimdi
kişi şurada mahrem hizmetlerin işte jandarma bir işte teknik servisine bakıyordu gibi. Mesela ben onun altındaydım diyenin başka bir grubun adamı olması veya o kişiye yönelik operasyon, yani cemaat içinde böyle bir güç savaşında bir tarafın sözcüsü veya işte kullanacağı kişi olma ihtimali var mı? Yani bunları
Tabii ki.
elimine
Tabii ki.
etmeye yönelik bir çalışma yapabiliyor musun?
Tabii ki var böyle bir ihtimal. Zaten orada evet, kümeler arası savaş güç mücadelesi var. Bu da şöyle, şimdi her grupta, yani bu illaki bir dini grup olmayabilir, bir cemaat olmayabilir. Siyasi partilerde de bu böyledir. Şirketlerde de bu böyledir. Bazen belli politikalarda birbirine yakın düşünen insanlar olur. Yani bizim buradaki hareket tarzımız şöyle olmalı. Burada şöyle bir operasyon yürütmeliyiz. Şöyle bir strateji yürütmeliyiz. Şeklinde düşünen insanlar vardır. Bir de onlara muhalif düşünen insanlar vardır. Hal böyle olunca benzer düşüncedeki insanların yan yana gelmesi, birlikte hareket etmesi, bazen ortak eylem planında mutabakata varması gibi durumlar söz konusu olabilir. Şimdi bu tür kümeler içinde bulundukları yapı, bu bir dediğim gibi cemaat olabilir, şirket olabilir, parti olabilir, STK olabilir. Onun çıkarları için kendilerinin yaklaşımının, kendilerinin öngörülerinin daha isabetli olduğunu veya politikalarının daha gerçekçi olduğunu, dolayısıyla kendilerinin daha iyi hizmet edebileceğini, daha çok katkı sağlayabileceğini düşünebilirler. Böyle bir kümeler olabilir. Cemaatte de bu var. Ama az önce anlatmaya çalıştığım gibi, şimdi denetimin olmadığı ve ne yaptığınızı kimsenin bilmediği, isminiz yok. Yani bir müstehar isimden ibaretsiniz. Haliyle geride iz bırakmıyorsunuz. Ama çok önemli işler yapıyorsunuz. Çok güçlü kurumlara hükmediyorsunuz veya hükmetmeye çalışıyorsunuz. Kara kuvvetleri diyoruz, deniz kuvvetleri diyoruz, emniyet diyoruz, emniyet istihbarat diyoruz, jandarma diyoruz, yargı diyoruz. Şimdi ya Türkiye'de bunlar çok önemli kurumlar biliyorsun. Şimdi buralara hükmetmeye çalışan bir takım insanlar var ve bu insanlar gölge. Adı yok. Hesap soran yok, denetimi yok. Şimdi bu kadar gücü elinde bulunduruyorsunuz ve bu da zamanla neye yol açıyor? Bir dejenerasyona yol açıyor. Güç sarhoşluğuna, güç zehirlenmesine yol açıyor ve oraları bırakmak istememelere yol açıyor. O görevleri bırakmak istememe gibi bir komplikasyona yol açabiliyor. Şimdi o kümeleri alıp buraya monte ettiğin zaman kendisinin düşüncelerinin veya işte birlikte hareket ettiği arkadaşlarının yaklaşımının camia için daha lehte olduğunu, daha iyi olduğunu düşünen insanlar zamanla birbirleriyle bilek güreşine girmeye başlıyorlar. Şimdi benim yazmaya çalıştığım biraz bundan ibaret. Oradaki güç mücadeleleri derken kastettiğim bu. Ve şimdi senin soruna geliyorum. Burada zamanla bazı şeyler karakter haline gelmiş. Tıpkı bu devletlerin resmi istihbarat kuruluşlarında olduğu gibi. İyi ajanlar en iyi yalan söyleyebilenlerdir biliyorsun. Şimdi normal şartlarda dış dünya için yalan kötü bir alışkanlıktır ama istihbarat dünyası için tam tersidir. Orada olmazsa olmazlardan birisidir. Hatta çok eski yıllarda, onlarca yıl öncesinde hani gözler yalan söylemez diye bir söz vardır ya, göz bebeklerini kontrol ederek gözlere bile yalan söyletme eğitimi veriliyor. Soğuk Savaş yıllarında mesela okuduğum bazı kitaplar vardı. Stasi'nin Doğu Alman istihbaratının ve o zamanki Rus istihbaratının verdiği eğitimlerden bir tanesi bu. Gözlere yalan söyletmek. Şimdi siz o dünyada bu olmazsa olmaz, hatta en iyi yalan söyleyen en iyi ajan gibi bir yere gitmiş ama cemaatte de bu mahrem hizmetlerde bir dini grup olmasına rağmen o ölçüde düşünelim. Belki bir hakikaten bir gizli serviste olduğu gibi olmayabilir. Bir dini cemaatte ne kadar olabilirse burada da zamanla işte tevillere başvurmalar karakter haline gelmiş. O yüzden netlik yok. Bir netlik yok. Flu. Hatta yani sorduğunuz soruya %100 olarak şu şöyleydi, bu böyleydi gibi bir cevap alamadığınız gibi görüştüğünüz insanların da senin dediğin gibi senin manipüle etme ihtimali her zaman var. Bu niyetle olsun veya olmasın ama manipüle etme ihtimali her zaman var. Bunlara karşı çok dikkatli olmak zorundasınız. Ne tür tedbirler alıyorsunuz? Birkaç aşama var benim kullanmaya çalıştım. Önce birincisi aklım. Aklımı kullanmaya çalışıyorum. İkincisi birikimim. Yani bu konudaki okuduklarım, daha önceden öğrendiklerim, bilgilerim. Üçüncüsü muhakeme, yani analitik bakabilmek, analiz edebilmek gibi bir zorunluluğunuz var. Dördüncüsü güvendiğiniz insanlara müracaat etmek. Şimdi %100 güven var mı? Ben bu süreçte onu öğrendim. %100 güven diye bir şey yok. Ama şöyle bir elinizde turnusol tutuyorsunuz. X kişisi geçmişte size bir bilgi vermiş, yalanlanmış mı, doğrulanmış mı? Eğer bu birkaç kere testten geçmişse biraz daha güven duyuyorsunuz. Ama bu bile sizin için zamana zaafa dönüşebilir. Çünkü bir doğru, iki doğru, üç doğru, beş doğru ama onuncu da öyle bir yalan yanlış gelebilir ki sizi komple bir çukura düşürebilir. Bu da zamanla, bu güven duygusu da
Bizim eskiden adliye memurlarında yani adliyedeki muhabir arkadaşlar da yaşanabilecek sorun olarak bize yazı işlerinde hep anlatılırdı. Yani kaynağı 9 haberi çok iyi haberi doğru verir. 10. da bütün
Aynen.
teşkilatın yapısını değiştirecek bir şeydir. O yüzden bu tür haberlerde mutlaka tek tek dikkat edin. Hani muhabir tamamen arkasında dursa bile farkında olmadan büyük farklı bir yalanın içine girmiş olabilir diye. Ona benziyor bu söylediğin.
Aynen öyle. Yani o güven duygusu da zamanla senin düşmanın haline gelebilir ya da eksikliğin, zaafın, zayıf tarafın haline gelebilir. O yüzden hiçbir zaman %100 bir itimat olmaması gerekiyor. Maalesef bu da başka bir handikap. Bu da zamanla bir paranoyaya da dönüşebiliyor. Bu dengeyi çok iyi tutturmanız lazım. Bir diğer benim süzgecim ya da aşamam mı diyeyim, kriterim mi diyeyim, zaman zaman muhalifine başvurmanız gerekir. Anlatabildim mi? Yani orada muhataba zaten soruyorsunuz. O da zaten seçeneklerden, daha doğrusu aşamalardan bir tanesi, muhatabına soruyorsunuz. Muhatap size bambaşka bir şey söyleyebiliyor. Veya o bilgiyi verenin muhalifine soruyorsunuz. Aslında muhatap değil, olayın hiçbir yerinde değil ama bilgiyi verenin muhalifi ise sizi onunla ilgili öyle bir şey söylüyor ki mesela kafanızda soru işareti oluşuyor. Check etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bütün bunlara rağmen dediğim gibi yazarken %100 doğru olduğunu iddia edemem. Ben doğruluğuna kanaat getirebilirim ama yani %100 doğru olmayabilir bu. Yanlış çıktığı zaman zaten düzeltiyorum. Söylüyorum bunu açık yüreklilikle. Diyorum ki şöyle demiştim ama şöyle bir bilgiye ulaştım diye bunu okuyucuyla paylaşıyorum. En azından okuyucunun, izleyicinin bu yönde bir şüphesi olmamasını istirham ederim. Böyle beklerim. Çünkü ya bu benim tek sermayem şu anda. Onu da sarsmaya hiç niyetim yok. Şunu bilmesi benim için iyi olur okuyucunun. Yani Ahmet Dönmez bunu yazıyorsa doğru olduğuna inanmıştır ama ola ki yanlışsa bunu düzeltecektir. Yani bu güvenle okumasını isterim okuyucuların. Bilmiyorum ne kadar cevap oldu soruna.
Anladım. Zor bir dönem ama eğer hani şey var mı, bu süreçlerin hepsi bittikten sonra atıyorum 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra hani kaynaklar da şunlar deyip bunu bir kitaplaştırma düşüncem var mı?
Ya
Hani bütün bu süreç bitti artık kaynakları yazmamın kimseye bir zararı olmaz diyeceğim bir zaman gelirse.
bu biliyorsun Ali seninle ilgili değil kaynağınla ilgili. Kaynağın artık yani benim adımı yazmanda bir mahsuru yok dediği zaman yazarsın ama onun dışında onu koruman gerekir. Ona duyduğun saygı gereği ömür boyu onu koruman gerekir. Öbür türlüsü bilmiyorum ama biraz sıkıntılı. Yani en azından öyle bir düşüncem yok yani.
Peki, şimdi yazı dizisine başlarsak, yani dönersek Mahrem Hizmetler'deki güç savaşı diyorsun. Hani artık seni takip eden herkes biliyordur ama yine de bir anlatmakta yarar var kısaca. Mahrem Hizmetler'deki bahsettiğimiz MİT, Emniyet ve Genelkurmay içinde cemaate yakın çalışanlardan yani istihbaratçı, emniyet, polis memuru ya da askerlerin sivil imam denen cemaatin belirlediği kişilerle dini sohbetler yapması ilk etapta düşünülen bu.
Evet, çok doğru. Yani zaten ilk akla gelen bu. Cemaat içerisindeki ortalama bir cemaat hizmet sempatizanı böyle biliyor zaten. Böyle düşünüyor ki maalesef itiraf edeyim ben de yıllarca böyle zannettim, böyle düşündüm. Yani meselenin manevi rehberlikten, manevi beslenme ihtiyacından ibaret olduğunu. Çünkü asker de olsa, istihbaratçı da olsa, polis de olsa, yüksek yargı mensubu da olsa bu insanlar belki iş yerlerinde hakim kültür ya da rejim gereği özellikle daha önceki yıllarda 28 Şubat'ta örneğin veya daha 28 Şubat öncesi dönemde bulundukları ortamlarda, iş yerlerinde belki kendilerini gizlemek zorunda hissediyorlardı. Açıktan ne bileyim namaz kılamıyor veya işte oruç tutamıyor veya oruç tuttuğunu gizliyor veya yani dini bir şey dinleyemiyor, okuyamıyor gibi. Bu da zamanla onu rahatsız edebiliyor. Manevi yönden beslenemediğini hisseden bir takım memurlar olabiliyor ve işte bu açığını kapatabilmek için en azından haftada bir günde olsa bir dini sohbete gideyim, bir İşte bu konulardan anlayan işte bir ilahiyatçı olur veya ne bileyim kendini çok iyi yetiştirmiş, çok iyi okumuş birisi olur. O sohbet etsin, dinleyelim veya işte ne bileyim Gülen'in sohbetini, vaazını izleyelim veya kitabından veya risalelerden bir pasaj okuyalım. Onu yorumlayalım. Üzerinde biraz konuşalım. Bir tazelenme olsun, takviye olsun şeklinde yaklaşım oluyor. Bu bir ihtiyaç olarak görülüyor ve ondan dolayı sohbetler, dini sohbetler olabiliyor. Bunda bir problem
Yargı
var
var
mı?
mı? Demin yani senin
Evet.
yazılarında yok ama yüksek yargı içinde böyle bir mahrem hizmetlerin bölümü var mı?
Var. Var. Yani bildiğim kadarıyla var.
Yazıda o kısım hiç geçmemişti de yani yüksek yargıya bakan kişinin değişmesi gibi.
Konu icap etmemiştir. Yani özellikle bir
Yani
kesit yok orada.
o zaman şey diyebilir miyiz mesela Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi yani bu üyeler içinde hizmet, cemaat yani ona yakın ve olan kişiler içinde bir sivil imam vardı.
Tabii ki. Ya hiçbir yeri yok ki cemaatin orada belirlemiş olduğu bir sorumlu, imam, abi, hadim ne derseniz artık olsun, olmasın pardon. Hiçbir yeri yok ki atanmamış birisi olmasın.
Peki, şimdi
Atanmış bir cümleyi bir türlü kuramadım. Atanmış biri olmasın.
Peki, şimdi anladım. Yani bu mahrem hizmetler içinde iki grup var diyorsun. Bir
En
tanesi
az.
Mustafa Özcan'ın ekibi, diğeri de Murat Ceylan'ın ekibi. Belirttiğin gibi Murat Ceylan'ın da esas ismi Orhan Cem Çavdar.
Evet.
Mustafa Özcan'ın gerçek ismi Mustafa Özcan. Orada bir şey yok
Yani
sanırım,
en
sorun.
azından ben öyle biliyorum. Yani hiçbir zaman evet ya bir şüphe bırakıyorum artık ister istemez yani ama herhalde öyledir. Çünkü başka bir
Peki.
şey duymadım bugüne kadar. Evet.
Bu 80'li yıllarda başlıyor mahrem hizmetler. Senin yazı dizinde öğrendiğimde ve diyorsun ki İsmail Büyükçelebi Kara Kuvvetleri imamıydı. Daha önceki programda da konuştuk. Hani ordu içindeki yerarşi cemaatte de vardı. Kara Kuvvetleri imamı bütün genelkurmayın imamı sayılırdı. Mustafa Özcan Hava Kuvvetleri Doktor Kudret olarak tanınan Kudret Önal Deniz Kuvvetleri imamıydı. Ondan sonra bu Orhan Cem Çavdar Büyük Çelebi'nin yardımcısı Murat Ceylan Hava Kuvvetleri'nde Özcan'ın yardımcısı ile ise Namık olarak müstahar ismiyle tanınan Adil Öksüz'dü. Yani
Doğru.
ve sonra diyorsun ki ama İsmail Büyük Çelebi hani Kara Kuvvetleri imamı olsa da esasında onun işlerini yapan yardımcısı durumundaki Murat Ceylan'dı. O yüzden hani Mustafa Özcan'a göre daha bir güçlü pozisyondaydı ilk de etaplarda. Ve 90'larda İsmail Büyükçelebi gidince Kara Kuvvetleri imamı Murat Ceylan oldu. Fakat Murat Ceylan'ın gitmesi İsmail Büyükçelebi'nin gitmesiyle birlikte Mustafa Özcan'la Murat Ceylan arasında da bir güç savaşı başladı gibi. Fakat gelen cevaplardan da Murat Ceylan'ın ya da Orhan Cem Çavdar'ın esasında bunları çok da kabul etmediği var. Peki nedir bu? Yani şeyi ayrı tutuyorum şu an için. MİT, emniyet ve yargı tarafını. Askeriye içinde hani yani bir taraf diyor ki benim tanıdığım, yakın çalışacağım insanlar bütün kuvvetlerde ve onların alt biriminde mi olsun? Yani ve nasıl bir şey oluyor? Bu insanların Fethullah Gülen'le yakınlığı ne? Çünkü bildiğim yazı dizisinde sonra söyledim. Fethullah Gülen'in bu atamaları belirledi. Yani kim kara kuvvetlerine geçecek, kim deniz kuvvetlerine geçecek, jandarmaya bakacak Fethullah Gülen belirliyor. Yani bu şeyi anlıyorum buradan bir de. Doğru mu anlamışım? Fethullah Gülen bütün bu isimlerle istişare içinde zaman zaman.
Tabii ki. Hem de çok sıkı bir istişare halinde, irtibat halinde. Şöyle bir düzeltme diyeyim. Şimdi Murat Ceylan ya da Orhan Cem Çavdar Kara Kuvvetleri imamı olduğunda Mustafa Özcan'dan daha güçlü bir pozisyonda değil. Ya yani şöyle belki bulunduğu pozisyon itibariyle öyle anlaşılabilir, öyle gelebilir ama Mustafa Özcan daha önemli bir kişilik.
Yok
Daha
şeyde askeriye içinde dedim. O Kara Kuvvetleri
evet.
hani Genelkurmay
Tabii
Başkanı gibi
tabii
o
öyle bile
açıdan dedim.
olsa tabii öyle bile olsa sonuçta Hava Kuvvetleri imamı hala Mustafa Özcan ve Mustafa Özcan daha önce de konuştuğumuz gibi benim yazı dizisinde de bahsettiğim gibi Gülen'in ilk talebelerinden en yakın halkasından ve Murat Ceylan'a göre çok daha ağırlığı olan birisi, karizması olan birisi hem kıdemli bu anlamda hem de çok baskın bir karakter. Ama Murat Ceylan da öyle. Fakat ona göre daha yeni. Bulunduğu pozisyon kara kuvvetleri imamlığı olsa bile Mustafa Özcan, zaten çatışma oradan çıkıyor. Mustafa Özcan Murat Ceylan'a tabiri caizse yerini bildirmek istiyor. Sen şimdi kara kuvvetleri imamı olmuş olabilirsin ama buraların patronu benim mesajı veriyor ve onu kendine tabi olmaya zorluyor. Yani sakın böyle bizi eşit gibi görme kendini veya hatta bir tık üstte görme. Buranın muhtarı patronu benim diyor ve onu kendisine tırnak içinde söylüyorum biat etmeye zorluyor. Çünkü Mustafa Özcan özellikle böyle kritik yerlerdeki herkesin kendine bağlı hareket etmesini, ona sürekli bilgi vermesini, onu beslemesini ister. Bilgi anlamında beslemesini ister. Çünkü bilgiyi güç olarak görüyor ki öyledir zaten ama Mustafa Özcan için çok ayrı bir anlamı vardır bilginin. Hatta ben bilgi şehveti var diye ifade ettim. Bu abartılı bir ifade değil. Bu konuda cemaatin hani az önce diyorsun ya gruplar, kümeler, taraflar var bunları manipüle edemez mi? Bütün bunların hepsinin ittifak ettiği şeylerden birisi Mustafa Özcan'ın bilgi şehveti olduğu, güç şehveti olduğu. Burada hiçbir şüphe yok. O yüzden Murat Ceylan'ı da bu şekilde zorluyor. İşte hegemonik bir tarafı var ama Murat Ceylan da dominant bir kişilik. Yani Orhan Cem Çavdar. O buna direniyor, itiraz ediyor. Yani ben senin boyundurun altına girmeyeceğim tavrını sergiliyor, mesajını veriyor davranışlarıyla. Ondan dolayı aralarında sürekli bir çatışma var. Bir soğuk savaş var. Hatta ikisinin de birbirinden hiç haz etmediğini biliyorum, duyuyorum. Şimdi bu öyle bir noktaya gidiyor ki aslında o yıllarda daha başka birinci problemler olduğu için çok göze batmıyor. Mesela Kemalettin Özdemir, köz olarak kodlanan cemaat içinde. Kemalettin Özdemir meselesi başlı başına büyük sorun. Yıllarca süren, çok uzun sürekli bir problem olduğundan dolayı daha çok oraya motive, konsantre daha doğrusu insanlar. Ama alttan alta böyle bir mücadele de var. Ne zaman ki Kemalettin Özdemir tamamen devre dışı kalıyor, oyun dışı kalıyor, ondan sonra bu soğuk savaş, bu mücadele daha görünür hale geliyor ve birincil hale geliyor. Şimdi 2010 sonrası yaşananlar benim şu anda yazmakta olduğum biraz bununla alakalı. Aynı zamanda Ergenekon operasyonları olmuş. Ergenekon operasyonlarıyla beraber cemaatin mahrem tarafları, bu mahrem birimleri, sivilleri kastediyorum. Gücünü test etmiş ve buradan başarıyla çıkmakta, çok iyi sonuçlar elde etmekte. Ergenekon sürecini kastediyorum. Ve o gücü tadıyor. Tadına varıyor.
Burada bir araya gireceğim ama yazında diyorsun ki mesela Murat Ceylan 1999'da Amerika'ya Texas imamı olarak.
Evet. Şimdi o da şöyle işte
Tenzili
niye
nükte değil mi bu?
nereden baktığınıza bağlı. Orası için tabii ki tenzili rütbe. Yani mahrem şimdi kara kuvvetleri imamısınız. Ondan sonra tamamen o birimin dışında kalıyorsunuz. Hatta ülke dışına gidiyorsunuz. Şimdi suçlama ne? Birileri de diyor ki Murat Ceylan yani Orhan Cem Çavdar gitti ama elini hiç çekmedi. Buraya yardımcısı olan Hacı Murat Müstehar isimli kişiyi bıraktı. Ve hakikaten Kara Kuvvetleri İmamı iken Murat Ceylan, Hacı Murat onun yardımcısı. Ve yerine Hacı Murat yani Ali Semerci gerçek adı Kara Kuvvetleri İmamı oluyor. Çok yakın arkadaşlar. İddia Murat Ceylan'ın yıllar boyunca Hacı Murat üzerinden kara kuvvetlerini yönetmeye devam ettiği şeklinde. Mustafa Özcan ve ona yakın kişilerin iddiası bu yönde. Bunda ben yazıda şunu söyledim. Hiç mi hakikat payı yok? Daha doğrusu hakikat payı var mı? Evet, var. Yani Murat Ceylan'ın o, diyorum ya o da baskın bir karakter. Zaman zaman oralardan bilgi almaya çalıştığı, Türkiye'ye geldiği zaman bazı işte o mahrem birimlerdeki o sorumlular ya da imam ne derseniz artık onlarla bir araya gelerek onlardan bilgi almaya çalıştığı yani hani beni update et güncelle anlamında ne oluyor ne bitiyor diye bilgi almaya çalıştığı gibi bilgiler var. Bu yönde iddialar var. Bunun hakikat payı var. Ama işte Murat Ceylan gerçi kendisiyle görüşemedim. Ama şimdi bu birimlerde görev yapmış insanlardan bazıları da şunu söylüyor. Aslında Murat Ceylan çetesi diye bir şey yok veya Murat Ceylan grubu diye bir şey yok. Murat Ceylan la yakın çalışan Hacı Murat var. Ama bir de Mustafa Özcan'a biat etmeyen adamlar var. Mustafa Özcan'a biat etmeyen herkesi Mustafa Özcan ve ona yakın kişiler bir torbaya dolduruyor ve Murat Ceylan çetesi olarak, Murat Ceylan grubu, ekibi olarak nitelendiriyor.
Peki ben şunu da merak ediyorum.
E,
Bu
a
Murat
aynen.
Ceylan'ın Amerika'ya
Aynen.
gönderilmesi hikayesinde peki bir güç savaşlarından rahatsız olunması veya Murat Ceylan'ın gitmesi yönünde karşı tarafın bir şeyi olabilir mi? Sürekli Fethullah Gülen'e bir söylemi?
O şöyle, o başka bir operasyonun parçası. Yine cemaatin eskilerinden, önde gelenlerinden Sait Aksoy ile ilgili. Oraya ben girmedim çünkü çok teferruat, detay detay detay çok dallanıp budaklanıyor. Ona yönelik bir operasyonda ona yakın isimler tek tek görevden alınıyor ki onun da arkasında Mustafa Özcan'ın olduğu iddia edilir. Sait Aksoy'un ekibi tasfiye edilirken Murat Ceylan'ın da bu anlamda görevden
Sait
alınıp
Aksoy
Amerika'ya.
peki mahrem hizmetler?
Hayır, o başka bir case. O başka bir dosya. O mahrem hizmetlerle alakalı değil. Bildiğim kadarıyla değil. Ve doğrusunu istersen hani çok böyle teferruatlı bilmemekle beraber ana hatlarıyla bunları biliyorum. Ve bu çerçevede giden birçok isimden birisi Murat Ceylan. Ama işte deminki kaldığım yere geleyim. Şimdi bu karşılıklı bir suçlama. Şimdi bir taraf diyor ki aslında Murat Ceylan grubu yok. Varsa bir Mustafa Özcan çetesi var. Onlar işte kendilerine biat etmeyenleri tasfiye etmek için böyle bir çuval oluşturdular ve herkesi oraya attılar ilgili ilgisiz. Ama aynısını Mustafa Özcan'a yakın olarak nitelendirilen insanlar da söylüyor. Aslında bir Murat Ceylan ekibi var. Mustafa Özcan ekibi yok. Onlar bir şeytanlaştırma aracı olarak Mustafa Özcan'ı seçtiler. Şu şu şu isimleri de nasıl olsa Mustafa Özcan'ı seveni yok diye buna yakın diye düşünerek o torbanın içine dolduruyorlar. Anlatabildim mi? Aslında her iki tarafta birbirini aynı şeylerle suçluyor üç aşağı beş yukarı. Ama bunun birisinin söylediğinin %70 doğruluk payı vardır. Bir tanesinin söylediğinin %30 doğruluk payı vardır. Bunları bu kadar net bir şekilde söyleyebilmek, adını koyabilmek şu aşamada kolay değil.
Peki sonrasındaki diğer yazı ikinci bölümde şeyden bahsediyorsun. Bu Mustafa Özcan ve Adil Öksüz dışında Mustafa Özcan'a yakın isimlerden İsmail Kokuroğlu, Sezai, Süleyman Sargın, Recai, Ahmet Faik, Akbaba, Caner, Özcan Aytuluner, Mithat. Ya bir şey soracağım öncelikle tamamen güzel. Bu kadar takma ismi lakabı olunca insanların karışmıyor mu? Yani işte atıyorum Caner kim, Ahmet abi filan. Bu yani gerçekten şeyde cemaat içinde sadece mahrem hizmetlerde mi var yoksa mesela gazete içinde filan da bazen oluyor muydu sizin?
Vallahi bu sorduğun sorulara ben hiçbir zaman Ali şunu diyemiyorum artık. Olmuyordu diyemiyorum. Benim yoktu onu biliyorum. Onun dışında bazı arkadaşlarımı biliyorum emin olduğum. Ama yani şimdi gazete içinde çalışıyor. Gazeteci görünüyor ya da gazetenin herhangi bir biriminde görev yapıyor ama gerçekten ondan mı ibaret bilmiyorsunuz. Veya başka bir yerde başka bir görevi var mı? Başka bir müstahadı var mı? Bilmiyorsunuz. O yüzden ben herkes için söyleyemem bunu ama bu yaygın. Neden? Ben bundan dolayı da bir şey itiraf edeyim. Belki yadırganacak ama çok da hani evet bu kadar olmaması lazım ama şimdi bazı yerlerdekini anlayabiliyorum. Yani çok da suçlayamıyorum çünkü daha önce defalarca konuştuk bunu. Karşında bir hukuk devleti yok. Yani bir tam anlamıyla demokratik hukuk devleti olmadığı için insanlar kendini bazı yerlerde gizleme ihtiyacı hissetmişler. Bundan dolayı sadece gizleneni değil, onu buna mecbur edeni de konuşmak gerekir. Hatta onu daha fazla konuşmak gerekir. Onu daha fazla yargılamak gerekir kanaatindeyim. Ötekisi bir tedbir. Yani bir sonuç, etkiye tepki, bir reaksiyon o. O yüzden o sebepleri, o konjonktürü konuşmadan sadece bunu konuştuğumuz zaman sanki tamamen kriminal bir şeyden bahsediyormuşuz gibi bir durum çıkıyor. Bundan da kaçınmak istiyorum doğrusu. Bütüncül yaklaşmak. Bazen detaycı, bazen de bütüncül. Bu dengeyi çok iyi korumak gerektiği fikrindeyim. Burada biz devletten, devletin uzantılarından bağımsız olarak ve onun dayattığı şartlardan bağımsız olarak mahrem hizmetleri konuştuğumuz zaman dediğim gibi tamamen kriminal bir şey algılanıyor. Halbuki bu mahrem hizmetlerdeki her şey suç değildi. Ya da burada görev alan herkes suçlu, kriminal insanlar demek değil. Şimdi bunlar bazı sınıfları var. Kategorize etmek lazım. Şimdi bazı kişiler gerçekten az önce konuştuğumuz gibi sadece dini sohbet yapıyor. Şimdi bu birimde ama görevi sadece nasuh deniyor bazılarına mesela. Nasihat etmek ya da dini sohbette bulunmak. Tek görevi bu gerçekten. Şimdi bunları çok iyi sınıflandırmış cemaat. Öyle bir organizasyon ki bu. Daha önce söyledim aslında şapka çıkarılacak
Ama hepsinin
mükemmel bir
esas
organizasyon.
temeli başlangıcı bu değil mi? Nasihat etmek
Hayır,
değil ki.
sonra da değişmiyor bu. Yani en son güne kadar, en son noktaya kadar belki halen öyle bilemiyorum. Bir taraftan başka alanlarda sorumlu birisi varken eş zamanlı olarak bir de sadece dini sohbetten sorumlu olup başka hiçbir şeye karışmayan ve bilgisi de olmayan. Ona
Nasıl
hani
yani
derler ya
şimdi
yetki
mesela
sahası bununla sınırlı. Sadece haftada bir buluşup bu insanlara dini sohbet etmek.
şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey mi yani? Jandarma, istihbaratta veya istihbaratta bir kişi var. O sadece dini sohbet yapıyor. Ama başka bir kişi daha var. O da gerekli politikalar için belli kişilerle görüşüyor. Öyle
Evet.
bir durum mu?
Evet. Yani tabii ki şöyle oradaki net ayrım, şöyle bir ayrım var mı bilmiyorum. Bir tanesini biliyorum da yani oradaki tırnak içinde abinin bir tanesinin tek görevi dini sohbet etmek. Onun dışında ne bir şey bilir soramaz da. Hani onun yetki sınırı orada biter. Hatta muhataplarının belki gerçek adını bile bilmez. Sadece gelir sohbetini yapar gider. Bunu biliyorum ama öteki kısımdaki hiç mi dini sohbet yapmıyor ya da bu anlamda bir misyonu yok onu bilmiyorum. Yani sadece onun mesleki alanıyla ilgili konularla mı ilgileniyor? Onun takibini mi yapıyor? O kadar çok keskin ayrımlar olmayabilir bilmiyorum. Şimdi ama burada şu var, problem orada zaten. Nereden geldik buraya? Herkes burada suçlu demek değil. Çok temiz, çok düzgün insanlar vardı. Belki sayıları da çoktur bunların. Aslında baktığında sağdan say, soldan say 10 tane 20 tane adamı konuşuyoruz aslında. Onların yapıp ettiklerinden bahsediyoruz. Geri kalanla ilgili ben insanlara bir atfı cürümde bulunamam yani. Diyorum
Peki,
ya hakkı.
yani şöyle bir şey merak ediyorum şimdi tam anlamak için. Hamidullah Öztürk diyorsun, jandarma imamıydı. Mesela jandarma imamı var. Jandarma imamının altında da yanılmıyorsam yani Deniz Kuvvetleri'nde de var bu demişsin. Hani istihbarat için ayrı bir grup, başka hani farklı alanlarına bakan başka gruplar da var galiba. Böyle ayrılıyor. Yani imamın altında yardımcıları var.
Tabii
Peki
ki.
şimdi mesela atıyorum jandarma istihbarattaki bir grupla görüşülüyor. Bu jandarma istihbarattaki gruba bir kişi dini sohbeti veriyor. O sırada o odada bulunan veya bulunmayan sonra başka bir kişi o gruptaki insanlardan yaptıkları işle ilgili bilgi mi alıyor? Hani onun görevi dini sohbette bulunmak değil, cemaat politikaları veya mahrem hizmetlerdekilerin istediği politika ile ilgili bilgi almak mı?
Şöyle, şimdi evet aslında buralar aynı zamanda politika üretim organları. Yani politikadan kastım sonuçta bir siyasi parti değil ama nerede nasıl hareket edilecek? X olayla ilgili nasıl tavır alınacak? Bunların görüşüldüğü, bunların karara bağlandığı veya şöyle söyleyeyim. Şimdi her şey burada karara bağlanmıyordur. Sonuçta örnek olsun diye söylüyorum polisler. Örneğin yani mali polis. Cemaate sempatisi vardır, gönül bağı vardır. Ama bunlar şöyle değil ki. Ben bir operasyon yapacağım veya işte narkotik polisi bir operasyon yapacak. Ben bunu bir abiye sorayım. Böyle bir şey yok. Yani normal emniyetin kendi rutini içerisinde, kendi kuralları içerisinde işler dönerken zaman zaman önemli konularla ilgili bilgi veriyorlardır. Abiye bilgi veriyorlardır. Onların tamamının bunu şöyle yap, böyle yap demek gibi bir lüksü yok. Dese de bazı memurlar onu dinlemezler, karıştırmazlar. Bununla ilgili çatışmalar da olmuş. Bu biraz da şununla alakalı. Muhatap kişilerle alakalı. Bazıları var karıştırmaz, dinlemez. Ve bunun bedeli varsa bedelini de öder. Bazıları var ki tamamen dükkanı teslim etmiştir. Bu biraz kişinin karakteriyle alakalı, fıtratıyla ilgili. Şimdi o yüzden ben de dikkat edersen hep şöyle oluyordu, böyle olmuyordu gibi keskin şablonlarla konuşamıyorum. Çünkü insana dair şeyler bunlar. Ama şu var yani, bu abiler her şeyden bilgi sahibi olmak istemişlerdir. Oradaki dönen her şeyden bilgi sahibi olmak istemişlerdir. Hatta ben bazı yerlerde şunun olduğunu bile biliyorum. Senin olduğun yerde kim kimdir? Düşüncesi nedir? Tuttuğu takım nedir? Kaç çocuğu vardır? Hastalıkları var mıdır? Hangi renkten hoşlanır? Memleketi neresidir? Kökeni neresidir? Hangi siyasi görüşe yakındır? Oy verdiği parti neresidir? Bir insana dair ne varsa hepsini öğrenmek üzere görevlendirme yapan insanlar var. Olmuş yani. Bunun adı fişleme. Buna direnen
Yani
olmak.
cemaatle fişleme yapmış diyebiliriz bu açıdan.
Kesinlikle yaptı. Ama bunu söylediğiniz zaman deniyor ki kim yapmadı ki? Evet. Tamam, ben demiyorum ki bir tek cemaat yaptı. Ama kimse de şunu demesin. Herkes yaptı, bir tek cemaat yapmadı. Hayır, cemaat de yaptı. Hem de alasını yaptı. Ve hani bunlar kağıda da döküldü. Hatta bunlar USB'lere döküldü. Daha sonradan bu süreçte SD kartları ele geçiriliyor, USB'ler ele geçiriliyor. Onlar için de bunlar çıktı. Yani aslında söylediğim ilk kez bir şey fahiş etmiyorum ben burada. Bunların hepsi şu çarşaf çarşaf mahkeme dosyalarına, yandaş medyaya yansıdı. Türkiye'deki sadece yandaş medya değil, Türkiye'deki medyaya yansıdı. Hepsi olmasa bile ana hatlarıyla yansımıştır. Şimdi o yüzden bilinen bir şey aslında Türkiye'de bu. Bir tek belki cemaatin tabanı için bazı şeyler yeni.
Peki
O
ben
yüzden
örnek bir olaydan bir şey hani tamamen burada hipotetik konuşuyorum ama örnek bir olay üzerinden olabilir mi diye sormak için bunu soruyu yönelteceğim. Bu hani Türk medyasında yeni yeni tekrardan ara ara çıkan ama esasında bütün medyaya da yansımayan bir olay var. 2011 yılında Antalya'da Rixos Lares Oteli'nde staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş ölü bulundu. Ve bu çocuğun 16 yaşındaki kişinin ölümüyle ilgili o hani cesedi binadan 5,5 metre ileride bulunuyor ama otopsi diyorlar ki yüksekten düşme hani bir havuzun içinde var. Hani havuza düşmesi çok zor. Bir sürü dosyada sorun var. Ama deniyor ki bu otelin o zamanki sahibi Fetah Tanimci cemaate yakındı. Ve bu cinayete bakan işte emniyetten kişiler de cemaate yakındı. Sonradan hatta kendileri hakkında da cemaatçi olduklarına dair İhraç ve tutuklamalar da oldu. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Atıyorum bu emniyetteki grupla ilgilenen kişiler gidip ya bu otelde şöyle bir olay olmuş. Bu otelin sahibi bizim sevdiğimiz bir kişidir. Yani bu işi kapayalım, bu işi büyütmeyelim gibi bir istekte bulunur ve karşı taraf bunu yapabilir mi? Böyle bir olay olmuş olabilir mi?
ya bu senin dediğin hadisenin detaylarını bilmiyorum. Evet, olayı biliyorum. Okumuşluğum var bu konuyu. Ama hani derununa vakıf değilim. Ne
Hayır,
oldu
ben bir
yani?
olay üzerinden yoksa başka
Anladım.
cemaatle emniyetin
Anladım.
özellikle hikayeleri de var ama hani emniyet içinde mesela biri dini sohbetini yapıyor gidiyor öbür kişi diyor ki ya şöyle bir dosya var bu dosyadaki şu ki bizim için önemli biri yani bunu usulünce bir halledelim gibi bir telkin veya istek olmuş olabilir mi? Böyle bir durum var mıdır?
İşte ona gelecektim. Bu olayı bilmemekle beraber başka örnekler biliyorum. Evet, bunların olduğu vakalar var. Sadece emniyet için de değil bu. Örnek veriyorum. Mesela bir Sayıştay denetçisi Diyanet'i teftiş etmiştir. İşte Diyanet'in bazı usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını tespit etmiştir. Diyanet İşleri Başkanı'nın bazı keyfi kararlarını tespit etmiştir. Ama bu yani neye mal olacak sorabiliyor. Örnek veriyorum. Veya başka bir kurumda da olabilir bu. Bu neye mal olur? Böyle bir raporu yazsam mı yazmasam mı? Veya işte bir operasyon yapılacak. Bu operasyon yapılırsa bu cemaate zarar verir mi? Veya bu sadece cemaat değil. AKP ile ilişkilerin çok iyi olduğu dönemlerde mesela AKP'ye zarar verebilecek bir konu olmuşsa o görmezden gelinebilmiştir veya ertelenebilmiştir veya bazı isimler örnek mesela Şike operasyonunda acaba bazı isimlerin üstü çizilmiş midir? Yani normalde operasyona dahil edilmesi gerekirken çıkarılmış mıdır? Tayyip Erdoğan tarafından şunları şunları çıkarın denmiş midir? Yani bu bunun olduğunu zaman zaman bazı operasyonlarda, bazı teftişlerde, bazı konularda, başlıklarda bunun olduğunu biliyorum. Yani bu
Tayyip Erdoğan yani böyle bir isteği olmuş olabilir mi diyoruz?
tabii ki, tabii ki yani bir süreçte zaten o yakın ilişkiler döneminde cemaate yakın polisleri Tayyip Erdoğan istediği gibi kullandı ki bu daha sonra kendileri tarafından da anlatıldı. Yani biz Tayyip Erdoğan'ın emriyle yaptık dedi mesela. Tayyip Erdoğan'ın bazı operasyonları önceden bildiği ama onlarla ilgili bir sınır çizdiği de bilinen bir şey. Bazı isimlere dokunulmamasını, bir yere kadar gitmesini istediği durumlar olmuştur. Aynı şey yani siyasetin müdahalesi olduğu gibi cemaatin müdahalesi de olmuştur. Mesela cemaat de bu abiler falanca kişiyi görmezden gelin bunu operasyona dahil etmeyin demişlerdir. Veya yani ne bileyim bazı konular görmezden gelinmiştir ama bazıları da şu yapılsın dendiğinde de yapılmıştır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Muhtemelen cemaate yakın olan devlet memurları, geçmişte devlet memuru olup da KHK'lı olan, ihraç olmuş olan insanlar bunlardan, bu söylediklerinden çok rahatsızlık duyarlar. Çünkü adeta onları böyle hani makine gibi, robot gibi yansıtıyorsun diye beni suçlayabilirler. Şimdi şöyle çok hassas bir şey. O yüzden ısrarla bazı şerhler düşmek zorunda hissediyorum kendimi. Dediğim gibi bu biraz kişilerle alakalı. Ama birçoğunun kendileriyle baş başa kaldıklarında bugünden geriye dönüp baktıklarında birçok şeyi aslında yanlış bulduklarını bugünkü akıllarıyla veya bugünkü durdukları yerden baktıkları yerden geçmişteki birçok şeyi yapmayacaklarını, söylediklerini veya düşündüklerini tahmin ediyorum. Bazılarını da biliyorum. Yani buna benzer birçok memurla konuşuyorum, itiraflarını dinliyorum. Evet, şöyle oldu, böyle davrandık ama bugün olsa asla yapmam, asla öyle davranmazdım diyen çok insan var. Biraz burada aslında şeyi tartışmak, sorgulamak gerekiyor. Hani diyorum ya bazen bütüncül, bazen detaycı bakmak derken burada bir makro bakışla biraz sistemi, hatta sistemin de ötesinde bir takım olguları, dinin dünyamızdaki yerini, ideolojinin hayatlarımızdaki yerini de konuşarak, tartışarak veya Türkiye'nin konjonktürünü, Türkiye'nin vasatını da, zeminini de konuşarak bazı şeylere hüküm vermek gerekiyor. Peşin peşin insanları veya eylemlerini sadece yargılayarak suçlu ilan etmek doğru değil, eksik olur. Bu çok eksik olur. Ama bunlar oldu mu diye sorarsan oldu. Kendilerinin de reddetmeyeceği bir şeydir bu.
Peki, ya burada bir parantez içi bir konu olacak soru olarak. Şimdi emniyetin yapısının MİT ve askeriyeden daha rahat olduğu, hatta işte cemaatçi polislerin daha rahat namaz kıldığı, hani cemaatçi olduklarının daha bilindiği Ve bu yüzden de bazı gazetecilerin emniyet içindeki cemaat yapısını daha rahat, daha kolay yazdığı söyleniyor. Bu emniyet içindeki rahat yapıyı ve emniyet imamlarını ayrı bir yazı dizisi veya yazı konusu yapmayı düşünüyor musun?
Açıkçası böyle bir planım yok. Yani bu yazı dizisinde de ben aslında konum sadece mahrem hizmetler de değil. Konum ne? Başlığım 15 Temmuz. 15 Temmuz'a giden süreç. Ben bir süreci anlatıyorum.
Yok, bu 15 Temmuz süreci dışında. Bu yazı
Bunun
dizisi
dışı,
dışında.
bunu düşündüm. Yani emniyetteki mahrem yapılanmayı mı diyorsun?
Emniyetteki mahrem yapılanma ama bunun yanında bir de çok rahat olmasa hani istihbarat ve askeriyeye oranla. Hani
Bunu
bu
hiç düşünmedim yani böyle bir şu ana kadar düşündüğüm bir konu değildi. Yani sonuç itibariyle her şey yazılabilir. Ama dediğim gibi şu ana kadar böyle bir planlama yapmadım. Ama şunu anlayabiliyorum. Emniyet niye daha rahattır? Sonuç itibariyle sivil idareye bağlı. İçişlerine bakanlığına bağlı bir teşkilat emniyet. Yani orada siyasi iktidar daha hakim. Türkiye'de de siyasi iktidarlar 3 aşağı 5 yukarı genelde sağ olmuştur. Dindar kesimlerle, cemaatlerle barışık olmuştur ve olmaya
milliyetçi
çalışmıştır.
muhafazakardır çoğunluk.
Olmuştur. O yüzden burada o baskı daha az. Ama silahlı kuvvetler, Cumhuriyet'in koruyucusu kendine yasal olarak böyle bir misyon yüklemiş, rejimin nigehbanı olan, taşıyıcısı olan bir kurum, silahlı kuvvetler. Ve onlar yıllarca çok katı bir şekilde oraya gelen insanların kökenine, inancına, ailesine baktılar. Yani siyasi görüşlerine baktılar. O yüzden de orada çok daha yani daha sektör baskıcı bir yapı var. O yüzden kişiler kendilerini gizleme ihtiyacı daha fazla hissetmişlerdir emniyete göre. O yüzden emniyet biraz daha rahat olabilir ki bu da anlaşılabilir bir durum. Ali orada mıyız? Ali?
Pardon, ses kısık kalmış. Şeyi soracağım. İsmail Kokuroğlu'nun Deniz Kuvvetleri imam olmasıyla Deniz Kuvvetleri'nde bir büyüme var diyorsun ve sonrasında da şeyi söylüyorsun. Deniz biriminin altında bilişim imamlığı var. Bu sonradan da ayrı bir grup olmuş. Bu hani bilişim imamlığı anladığım kadarıyla Ergenekon operasyonlarında bayağı kilit noktada bir öneme sahip. Hani bunun hani yapısını kısaca bir anlatabilir misin ilk başta ve mahrem hizmetlerdeki önemi ne? Sanırım burası için de bayağı uğraşıyorlar. Hatta Adil Öksüz'ün de burasıyla bir bağlantısı var.
Evet, bu çok önemli bir nokta ve karmaşık, anlaşılması kolay olmayan bir nokta. Şimdi bir bilişim birimi var, evet. Bazıları mühendis birimi diyor buna, bazıları teknisyenler gibi. İşte benzer adlandırmaları var. Fakat nedir bu bilişim birimi dediğimiz? Kamuda çalışan, devlet memuru olan bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar. O sektörle ilgili olan insanlar bu birime bağlı. Tıpkı az önce konuştuğumuz gibi yani işte hani diyoruz ya devlet memuru ama beslenme ihtiyacı var. Asker, jandarma, jandarma birimini. Bilişimci nereye? Bilişimci de bilişim birimini. Ama bu bilişim birimi niye ayrı bir birim değil? Niye müstakil bir birim değil? Deniz kuvvetlerinin altında. Bu enteresan.
Bunlar asker değil bu bilişim
Değil.
bilimindekiler.
Ya asker olanlar da olabilir. Yani
Ya ama
çünkü
şey de var yani sivil
sivil de var.
hayattan da var.
Ya benim bildiğim öyle. Yani sivil de var, asker de var diye biliyorum ama tabii ki sivil olanlar da var. Ama sonuçta memur hepsi. Deniz kuvvetlerinin altında. Bu işte 2000'lerin ortalarında veya başlarında kurulmuş diye biliyorum. 2000'lerin başlarında. Ve bir iddiaya göre yine burada da Mustafa Özcan çıkıyor. Mustafa Özcan'ın projesi bu. Ya en azından bu şekilde söyleniyor. Ama niye denizin altında kuruluyor? Bunu doğru düzgün bir cevap alamadım. O zaman oraya kurdurulmuş, orada kurulmuş. Belki bir
Yani
teori
şöyle bir
şu,
şey
kamufle
vardı.
etmek için.
Askeriye'de deniz kuvvetleri genelde işte deniz aşırı bölgelere operasyon yapacağı için özel harekat birimleri de denizin altında olur. Hani bu bilinen bir şeydir. Amerika'da da özel kuvvetler genelde deniz kuvvetlerine bağlıdır. Hani özel kuvvetlerin deniz kuvvetlerinin altında olması ordu içinde anlaşılan bir durumdur da. Hani Türkiye'de de SAT ve SAS'lar deniz kuvvetlerinin altındadır. Bilişimin buna bağlı olması gerçekten ilginç.
Evet, yani niye başka bir birimde değil onu bilmiyorum açıkçası. Belki daha sonra öğrenebilirim. Öğrendiğim zaman bunu paylaşabilirim. Şu an için o kısmı bilmiyorum ama bildiğim ne? Evet, denizin altında böyle bir birim var. Ve bu uzun yıllar orada bulunmuş, oraya konuşlandırılmış. Ve bahsetmiş olduğun isim İsmail Kokuroğlu, müstahar ismiyle Sezai. Ve yine deniz biriminde çalışan, görev yapan Mithat Müstahar isimli Özcan Aytuluner bu birime özel bir ilgi göstermişler. Çünkü her ikisinin de yazılım şirketleri var aynı zamanda. Bilişimcilerle içli dışlılar. Bunun da ötesinde, yani bu özel hayatları ya da ticari hayatlarının ötesinde cemaati ilgilendiren kısmı bu birimi operasyonel olarak kullanmışlar. Operasyonel olarak kullanmışlar. Çok önemli bir bilgi elde etme merkezi ya da kanalı burası. O yüzden çok önemli, göz bebeği gibi bir yer. Özel ilgi göstermelerinin sebebi biraz bu. Bazı detaylarına yüzeysel de olsa şu ana kadar değindim çok az. Ama daha anlatmadığım şeyler var. Onları ileriki bölümlerde anlatacağım. O yüzden şimdi hani çok detaya da girmek istemiyorum bu birimle alakalı olarak.
Peki, yani şunu soracağım. Bu birimin Baylok'la bir ilgisi var mı? Yani mesela Baylok buradan çıkmıştır gibi. Buradaki hani burası yapmıştır Baylok veya başka cemaatin haberleşme programı varsa bilişim biliminden çıkmıştır.
Evet, bu benim de çok sorduğum bir soru. Şimdi Baylok konusu da başlı başına nasıl desem anladığım şu, Baylok'la ilgili anladığım şu. Burada adı geçen taraf, ekip, grup ne dersen de tamamının az ya da çok payları var. O yüzden burayla ilgili çok az bilgi elde edebiliyorsunuz. Yani bazı konularda biraz ilerleyebiliyorsunuz ama Baylok'ta tıkanıyorsunuz. Bazı şeyler var ki asla bilgi alamıyorsunuz. Tarafların tamamı bu konuda kapalı. Muğlak. Şimdi burada mı üretildi? Birkaç tane iddia var. Bazıları diyor ki burada üretildi. Bazıları diyor ki hayır başka bir sivil şirkette. Ama yine cemaate bağlı sivil mühendisler tarafından yazıldığı söyleniyor. Ama spesifik olarak bu birimin altında mı? Yoksa bu birimle bağlantılı dışarıda defakto kurulmuş başka bir birim veya başka bir şirket, cemaatin mahrem imamlarıyla bağlantılı olan şirketler var. Birkaç tane şirket var. Bu şirketlerin bir tanesinin altında yazdırıldığı da söyleniyor. Dediğim gibi çok net değil burası.
Ama yani bu Fethullah Gülen'in bilgisi dahilinde yapılmış bir yazılım. Benim bildiğim kadarıyla. Ve şey, bunun serverlarının yanılmıyorsam
Litvanya.
Litvanya'da olması hatta sorgulanıyor. Niye bütün şeyler oraya taşındı? Ama hani oraya direkt mi taşınmış, ilk orada mı bulunmuş, başka zaman mı? Onlar hala belirsiz. Peki son olarak şeye geçeceğim. Bir mektup hadisesi var. Bu son üçüncü yazı dizisinde belirttiğin bu mahrem hizmetler içinde bir yer değişimi olacak ve tamamen hani kimin nereye geçeceği belli değil ama Mustafa Özcan'ın istediği veya Mustafa Özcan'ın ekibinin istediği bir şekilde olduğunu söylüyorsun. Fethullah Gülen'den gelen Osmanlıca bir mektupla ve hatta bu mektupta bir isim yanlış yazılıyor ve işte açıp soruyorlar bu kimdir diye işte Süleyman Sargı'na sormuşlar o çünkü Hani iddiaya göre Fethullah Gülen'in el yazısının bazen işte temize çekilmesinde görevli okumayı bilir diye. Ama yazında bir taraftan diyorsun ki iki iddia var. Bir tanesi Sargın'a telefon gidiyor, o bir isim söylüyor. Diğeri de diyorsun ki hayır, yani bunu Sargın'a sordular, Sargın şu kişi olabilir dedi. Ama sonuç itibariyle hani bir mektup hadisesi oluyor, bir kısım göreve geliyor, sonra bu görevden kısa bir süre sonra alınıyor. Yani burada bir sürü de isim var, hepsini ezberleyemedim. Ama hani bir Haydar diye bir kişi var, kim olduğu bilinmeyen. Ne oluyor bu mektup hikayesi ne, ve Fethullah Gülen'de böyle bir şey var mı? Hani birini göreve, bir şu göreve gönderdim diyor, böyle bir karar veriyor. Sonra bunu geri çekebilir mi? Böyle bir kişi mi? Hani burada nasıl bir durum olmuştur? Mahrem hizmetlerin çünkü önemli kırıldığı noktalardan biri, yanılmıyorsam, bu mektup hikayesi.
Kesinlikle. Evet, bu 2011'deki atama meselesi, atama krizi dedim ben. Çok önemli. Şimdi özellikle yazmakta olduğum yazı dizisi bağlamında da çok önemli. Bazı şeylerin başladığı nokta ya da su yüzüne vurduğu nokta diyebiliriz. Az önce ne dedi? Şimdi uzun yıllar süren bir Kemalettin Özdemir sorunu var cemaatin. Kemalettin Özdemir artık oyunun dışına çıkmış veya çıkarılmış bir şekilde, artık cemaat içinde bağları koparılmış. Bir taraftan Ergenekon operasyonları başlamış, gürül gürül gidiyor ve az önce ifade etmeye çalıştığım gibi oradaki güç fark edilmiş, o gücün tadına varılmış ve özgüven tavan yapmış bir halde. İkinci unsuru bu. Üçüncüsü de şu: AKP ile savaş başlamış. Her ne kadar kamuoyu her ikisinin de tabanları bilmese de yukarı tarafları gayet iyi biliyor bunu. Bu savaş başlamış. 2010 özellikle, 2009 ama hani iyice bu işin alevlendiği 2010 diyebiliriz yıl olarak. Şimdi 2010 böyle bir konjonktürde 2011'deki bu atama meselesi çok önem kazanıyor. Oraya hakim olma kavgası var. Yani orası dediğim mahrem birimler. Güç orada, güç oradan üretiliyor. Enerji oradan alıyor cemaat. Denetimsiz bir güç var. Bu çok önemli. Hatır sayılırda da bir para da var aynı zamanda. Şimdi böyle deyince de tekrar bir şeyler düşeyim. Hemen deniyor ki alıp da zimmetine mi geçirmiş? Cebine mi atmış? Hayır,
Ya
cebine
bu
atmamış
mahrem
olabilir.
hizmetin başı yok ama, değil mi? Yani Mustafa Özcan deniyor ama resmi ya da şey içinde denetlenemeyen bir yapıda
Yani
olsa, bütün hepsinin bağlı olduğu bilinen, hani böyle şey Türkiye imamı olmaması gibi, mahrem hizmetler
evet.
imamı diye bir şey yok.
Yok, bu biraz da ya benim anladığım kadarıyla, bir de şunu da söyleyeyim, benim bildiğim yok. Benim bildiğim yok. Olamamasının sebebi de biraz da zannediyorum Gülen'in bir yerde gücün tek bir elde toplamak istememe, temerküz etmesinin önüne geçme, dağıtma ve orada farklı ekipler bile olsa, ki bu iyi bir şeydir, tek bir ekip olsa o zaman istedikleri gibi bazı şeyleri evirip çevirebilirler. Ama farklı orada fraksiyonlar, görüşler olursa, gruplar olursa bu daha iyi, daha yani lider için, her zaman için bütün liderlerin tercih edeceği bir durumdur bu.
80'de böyle başlıyor ama bu anladığım 2011'de düşünülmeyen noktaya, hepsinin bir kişiye, hani bir kişinin grubuna bağlı olmasına gidiyor o zaman bu mektup
İşte bir kişi
olayıyla.
bağlanmıyor. Hayır, orada da bir kişiye bağlanmıyor. Yine birimler olduğu yerde sadece isimler, başındaki sorumlular değişiyor ya
Ama
da
onların hepsi
tayinler değişiyor.
Mustafa Özcan'a yakın isimler.
Yani resmiyette yakınlık olarak kastediyorsun. Yeni atananlar, evet. Yani
Evet, onu demek istiyorum. Yani bu
2011'de
mektup hadisesinin kırılma noktası olması dememin sebebi de o. Yani anladım, bu mektupla yapılan değişikliklerle Mustafa Özcan'a yakın isimler bu mahrem hizmetlerde önemli noktalara geliyor hepsi.
evet, yani şunu da özellikle söyleyeyim. Mustafa Özcan'a bağlı değiller bu hiyerarşide. Resmiyette onların başında bulunduğu kişi değil Mustafa Özcan. Fiili bir durum oluşturuyor. Diyorum ya, herkesi kendine bilgi vermeye
Yazı
zorluyor.
dizisinde daha önceki yazılardan benim anladığım, Mustafa Özcan'ın bu kişiler üzerinde bir etkisi oldu ve onların da, hani sen şey demiştin, Mustafa Özcan bir test eder, kendisine tam mutlak itaat ister, ondan sonra hani iş yönü verir. Yani bu kişiler de onun testinden geçmiş ve onun yakınında bulunan isimler, yani senin yazılarından benim anladığım böyle.
Evet, şimdi orada kim var? Adil Öksüz var. 2011 krizi, atama meselesini konuşacaksak, Adil Öksüz Hava Kuvvetleri imamı. Ve Mustafa Özcan'ın gölgesi adeta. Mustafa Özcan'ın zaten yardımcılığını yapıyor. Da ondan sonra görevi o geliyor. Halef-Selef ilişkileri var. Sonrasında da hep kontrolünde Mustafa Özcan'ın. Ona sürekli bilgi taşıyan birisi. Ona %100 güveniyor Mustafa Özcan, Adil Üksüz'e. Hava Kuvvetleri İmamı Adil Üksüz. Bu atamayla birlikte gelen isimlerden bir tanesi Sezai Müstari isimli İsmail Kokuroğlu, Deniz Kuvvetleri İmamlığından Kara Kuvvetleri İmamlığına geliyor. Sezai Müstari isimli İsmail Kokuroğlu da Adil Öksüz'e çok yakın. Mustafa Özcan'a da yakınlaşıyor. Ama şimdi yine bir parantez açıyorum burada. Şimdi o kadar çok yanlış anlaşılıyor ki o yüzden her şeyi ayrı ayrı vurgulamak zorunda kalıyorsunuz. Zannediliyor ki bunların arasında böyle kukuletalı bir ilişki var. Bir odada toplanıyorlar veya o ne derse onu yapıyor veya birbirlerini çok seviyorlar. Hayır. Adı geçenlerin neredeyse tamamı Adil Öksüz dahil Mustafa Özcan'ı sevmiyor. Nefret ediyorlar aslında. Ama burada menfaatler örtüşmesi oluyor. Adil Öksüz'ün Mustafa Özcan'ın yönetmeye ihtiyacı var, bilgiye ihtiyacı var, kontrole ihtiyacı var. Ötekilerin de bulundukları yerde daha sağlam bulunma, görevde uzun süre devam etme veya işte kadrolaşabilme, ekipleşebilme ya da ne bileyim şimdi Mustafa Özcan birçok şeyin kapısını açan birisi. Mesela parasal konularda ihtiyaç duyulduğunda Mustafa Özcan'a başvuruyorlar. Ekip anlamında Mustafa Özcan'a başvuruyorlar. Mustafa Özcan bir de şöyle şerrinden de korkulan bir adam. Bir sürü kişi operasyon çekmiş cemaat içinde. İnan bak sadece bu konu üzerine bir dizi yapılsa Mustafa Özcan'ın kurbanları diye kaç bölümlük bir külliyat olur yani bu. Çok operasyonlar çekmiş ve belaltı operasyonlar çekmiş. İftira var. Ne bileyim kumpas var. Bazıları gerçekten var olan bir bilgi alıp kullanarak Gülen nezdinde itibarsızlaştırarak görevden uzaklaştırma var. Her türlü operasyon var. O yüzden biraz şerrinden korkma da var. Bütün bu faktörleri bir araya getirdiğinde bazıları demiş ki hani az önce memurlar için söyledim ya biraz kişilikle alakalı bu. Bazıları demiş ki ya ne çatışacağım bu adamla? Buranın kralı bu belli ki. Onun borusu ötüyor. İyi ismi iyi geçineyim. O ne derse yapayım. Gibi bir hani burada aslında çıkarcı bir tavır var. Bazıları da hayır kardeşim demiş. Ne olursa olsun ben buna boyun eğmeyeceğim demiş. Direnmiş, çatışmış, kavga etmiş. Oradan uzaklaştırılmış. Başına bir şey gelmiş, gelmemiş ayrı. Ama sonuçta birileri biat etmemiş. Şimdi tekrar bu parantezi kapatıyorum. Sezai Müstehar İsmail Kokuroğlu'na geliyorum. İsmail Kokuroğlu'nun da ben Mustafa Özcan'a aşık falan olduğunu iddia etmiyorum. Sevmiyordur muhtemelen. Ama o da tıpkı Adil Öksüz gibi çıkarın buradan geçtiğine inanmış ve ona yaklaşmış. Bir şekilde oraya biat etmiş. O da ne oldu? Kara Kuvvetleri İmamı oldu. 2011'deki bu bahsettiğim mektupla beraber yapılan atamaları sayıyorum şu anda. Gülen bir mektup yazıyor. Osmanlıca el yazısıyla bir mektup ki buna cemaat içinde name deniyor. Bu nameyle beraber yeni tayinler olmuş. Şunlar alındı. Şuraya verildi. Onların yerine bunlar geldi diye isim isim belirtiliyor. Adil Öksüz yerinde kalıyor Hava Kuvvetleri'nde. İsmail Kokuroğlu denizden karaya geçiyor. Karada bulunan Hacı Murat Müstari isimli Ali Sem Erci onun yerine denize geçiyor. Becaiş oluyor tabiri caizse.
Ama karadan denize geçişte bir tenzili rütbe aynı zamanda.
Tenzil tabii ki mahrem hizmetlerde askeri birimler için kastediyorum. En önemli yer kara kuvvetleri. İkincisi emniyet. Şimdi emniyette de bir değişiklik oluyor. Orada bulunan Bahadır Müstari isimli adını, gerçek adını bilmiyordum. Bu arada onu söyleyeyim. Bu son diziden sonra onun adını da öğrendim. Çetin Özgür görevden alınıyor. Onun yerine Süleyman Sargın getiriliyor emniyet imamı olarak. Şimdi haliyle de en önemli iki yer Kara Kuvvetleri ve emniyet. Başına gelen iki kişi çok yakın arkadaş. Sezai ve Recai Müstari isimlerini taşıyan İsmail Kokuroğlu ve Süleyman Sargın çok yakın iki arkadaş. Hatta kanka diyebileceğimiz, sırdaş olarak nitelendirebileceğimiz iki insan. Hava kuvvetlerinde de dediğim gibi onlarla çok iyi anlaşan ki Sezai ile işte Namık çok yakın. Yani Adil Öksüz ile İsmail Kokuroğlu çok yakın. Şimdi ne olmuş oldu? Buradaki en önemli üç kişi birbirine çok yakın olan Mustafa Özcan'a da. Şimdi mesela örnek veriyorum yine az önceki gibi Süleyman Sargın da Mustafa Özcan'dan nefret ediyor olabilir. Cennette bile yan yana gelmek istemiyorum diyebilir. Ama yani işlerin yürümesi açısından bir şekilde onunla güç birliğine gidebilir. Kastettiğim bu. O yüzden keskin, net çizgiler çizmiyorum ben burada. Bu mektup olayı böyle bir olay. Şimdi sonrasında ne oluyor? Dediğin gibi Haydar. Şimdi mektupta Haydar diye bir isim var. Osmanlıca yazmış ya. Mektubu okuyorlar. Şu şuraya atandı, bu buraya atandı. Bir de Haydar diye biri var. Jandarma imam oldu. Haydar kim bilmiyorlar. Müstehar isim. Şimdi sadece bir müstehar isim de olmuyor. Bazılarının 3 tane, 4 tane müstehar isim var. Her gittiği birimde ayrı bir müstehar isim seçmiş. X gruba bakarken Ahmet'tir, öbür tarafa geçmiş Mehmet olmuş, öbür tarafta Mustafa olmuş falan. Şimdi bu açıdan da düşünülüyor. Hiç Haydar diye birisi yok. Kim olabilir? Soralım diyorlar. Arıyorlar Gülen'i ve hocam işte burada J'ye Haydar yazmışsınız. Kim bu Haydar? Biz tanımıyoruz Haydar diye birisini. O da diyor ki Sargın'a sorun. Sargın dediği Süleyman Sargın ve eski talebesi, mollası ve onun el yazısını okuyabilen kişilerden bir tanesi. Gülen'in el yazısı, Osmanlıca yazdığı yazıları Latin harflerine çevirip dergilerde yazılmasını sağlayan, yani çeviriyi yapan bir ekibi var. Onların arasında Süleyman Sargın var.
Ama buradan
Bu
şunu anlıyorum. Fethullah Gülen kimi nereye atadığını tam olarak bilmiyor mu? Yok yani neden Süleyman Sargın diyor? İsmen tanımıyor mu ya da şey?
şimdi o da enteresan bir nokta. Şimdi oradaki diğer bir görüş de şunu söylüyor. Aslında biliyor Gülen. Sorulduğu zaman yani hocam biz Haydar'ın kim olduğunu bilemedik dediklerinde bir diğer iddia şu ki Gülen diyor ki Sargın'a sorun o biliyor. Şimdi bu ne demek? Şu. Şimdi zaten iddialardan birisi o. Sargın bu kararların çıkmasından önce kampta Gülen'in olduğu yerde onunla çeşitli görüşmeler yapıyor. Gülen'e bazı bilgiler veriyor mahrem hizmetlerde olanlarla alakalı. O da Sargın'a çok güveniyor. Dediğim gibi talebelerinden bir tanesi. Ve bu konuşmalar, istişareler neticesinde Gülen orada yeni atamalar yapma kararı alıyor. O yüzden Gülen diyor ki Sargın'a sorun o biliyor. Bir görüş bu, bir iddia bu. Ve Sargın'a soruluyor. Orada hemen telefonla Sargın da aranıyor. Şimdi bir iddiaya göre Sargın diyor ki mektubu okumadım, bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Haydar'ı da ben de Haydar diye birini tanımıyorum. Ama diyor bu sakın Bahadır olmasın. Haydar'la Bahadır'ın Osmanlıca yazılışı birbirine yakın. Ondan dolayı bu sakın Bahadır olmasın diyor. Bu sefer Bahadır denilen kişi de emniyet imamı. Sargın da zaten ona bağlı çalışıyor. Sargın da onun altında. Emniyette düz memurlara bakıyor. Bahadır Bey olmasın diyor. Bunun üzerine Bahadır Bey tekrar arıyor Gülen'i. Hocam diyor ki hocam Bahadır'dan kastettiğiniz ben miyim? Şey Haydar benmişim. O zaman ben görevi bırakıyorum. Talimatınızı aldım, kabul ettim. Başım üstüne diye. Bir şey söylüyor. İşte buradaki bir iddia şu. Gülen de diyor ki nereden çıktı bu? Ben seni görevden almadım ki diyor. Hocam Haydar benmişim diyor. Sargın öyle söyledi. Hayır diyor ben seni kastetmedim ya da seni görevden almadım diyor. Yani bu birkaç kere sürüyor. Bunun üzerine Bahadır Müstahar isimli kişi Çetin Özgür. Hocam o zaman müsaade ederseniz yani ben oraya gelmek istiyorum diyor. Çünkü iddia o ki burada bir oyun dönüyor. Birileri bize bir oyun çekiyor galiba. Deyip bundan şüphelenip Gülen'le bizzat doğrudan yüz yüze görüşerek meselenin künhüne vakıf olmak istiyor. Ve atlayıp Amerika'ya gidiyor. Ama bir diğer iddia şu. Hayır aslında bilmiyorum çok karışıyor değil mi? Yine karışıyor aslında. Çünkü çok fazla görüş var burada. Hayır aslında Sargın doğru söylüyor. Daha doğrusu Sargın gerçekten de bilmiyordu. Gerçekten de bu Bahadır olmasın sakın dedi. Tahmin yürüttü. Bunun üzerine bu Bahadır ve ona yakın olan kişiler bunu fırsat bilerek kalktılar. Amerika'ya gittiler bahane ederek Gülen'le görüşerek bu tayini durdurmaya çalıştılar. Hatta orada ne yaptılar ettiler nezaketsizlik de ettiler. Hatta bazı küstahça çıkışları da oldu. Ve Gülen'i mecbur ettiler. Bu kararlarını değiştirmeye mecbur ettiler. Bir diğer iddia da bu. Şimdi yaprak yaprak açılıyor. Her bir adımla ilgili 2-3 farklı görüş var. Mesela o Amerika ziyaretiyle ilgili de farklı görüşler var. Gülen'in bu kararlarını, yani yaptığı bu atamaları geri alması, kararlarından vazgeçip yeni atamalar, tayinler yapması ile ilgili de farklı farklı teoriler var. Eğer istersen onların da detaylarına girebilirim.
1,5 saate yaklaşıyoruz. Burada istiyorsan bırakalım
Burada
geleceğinize kadar.
özetle şunu söyleyeyim, tabii ki kapatalım. Özetle şunu söyleyeyim. Şimdi burada kaydı olmayan bir takım insanlar ve faaliyetler var, eylemler var, işler var. Ve bunlar şimdiye kadar hep karanlıkta kalmış. İlgilisi dışında kimsenin bilmediği, bir tek Gülen'in ve ilgililerinin bildiği hadiseler. Böyle olunca ve orada bir takım gruplaşmalar da olunca, bir takım hesaplar da olunca farklı farklı anlatımlar olabiliyor. Bir de işin içine başta söylediğim gibi tevil alışkanlığı, tevil etme ya da hakikatin bir kısmını paylaşırken bir kısmını gizleme gibi alışkanlıklar da olunca karşımıza böyle az önce izleyicilerin de şahit olduğu gibi bir çorba çıkıyor. Tam olarak gerçekte ne oldu? Bunu bilebilmek şu aşamada çok zor. Bunu belki sadece ve sadece Gülen bilebilir. Ama o da konuşmadığı için, konuşmayacağı için de sadece bunlar bir varsayım olarak kalmaya mahkum. Ha, ne yaparız biz? Ben yazan kişi olarak, sizler de işte okuyan kişiler olarak ne yaparız? Buradan akıl yürütürüz. Hangisi mantıklı? Şöyle mi olmuştur, böyle mi olmuştur? Yani analitik olarak meseleye bir at koymaya çalışıyoruz. Bir kanaat belirtmeye çalışıyoruz. Benim yaptığım da ondan ibaret. O yüzden mutlak doğru böyle demiyorum. Yanılma payımı da koyuyorum. Bu pay düşüyorum ve dediğim gibi eğer yanlış söylediğim şeyler olursa bunları da paylaşacağım. Bunun bilinmesini istiyorum.
Peki son bir şey daha var. Bu da ilgi çektiği için soracağım. Doktor Selman diyorsun, Emniyet İstihbarat İmamı. Amerika'da eşi kanser tedavisi görüyordu diyorsun Doktor Selman'ın. Yani o zaten Amerika'daydı. Şimdi Amerika'da hani ben yaşadığım zamandan biliyorum. Sadece bir merhabaya gitsen doktora grip oldun bir bakar mısın? 400-500 euro arası vizitesi vardır. Hani kanser tedavisi çok büyük bir para ister Amerika'da, eğer bunu özel karşılayan sigortası yoksa. Bu kişi cemaatin üst düzeyinde olduğu için eşinin tedavisini cemaat mi karşılamıştır, ya da cemaatin böyle üst düzeyde görevli kişilerinin eşleri veya çocuklarının hastalığı için bir fonu veya yardım durumu var mıdır?
Evet.
Yani böyle bir şey var mı? O
Ya,
eşini tedavisi üzerinden soruyorum. Yani o eşi Amerika'da kanser tedavisi alırken Doktor Selman'ın cemaat mi karşılamıştır? Ve
onu
cemaat,
bilmiyorum.
peki
Onu
cemaat
bilmiyorum. Ya,
böyle pahalı tedaviler, zor durumdaki çok önemli hastalıklarda önemli, yani üst düzeydeki kişilerin ailesi için böyle maddi destek verir mi? Böyle bir bilgin var mı?
olabilir. Tabii ki mümkün bu. Bunlar yapılmıştır ama o kişiye yapılmış mıdır onu bilmiyorum. Fakat şimdi daha önceki yazılarda bahsettiğim bir kasa vardı ya, merkezi bir kasa,
Evet.
%10 kasası, 15 kasası deniyor. Mustafa Özcan'ın kontrol ettiği. Şimdi bu kasa zaten böyle şeyler için var. Sadece bu tür ailevi sorunlar ya da hastalık problemleri için kastetmiyorum. Yani buna benzer harcamalar iktiza ettiğinde, ihtiyaç hasıl olduğunda buralardan harcanabilir. Bu
Ama
mümkün.
bu üst düzey mi yoksa bütün cemaate ait mi?
Tabii ki bütün cemaate ait olamaz. Zaten varlığını bile birçoğu bilmiyor ki. Ama bu tür konumlarda bulunanlar için böyle jestler yapılmış olabilir. Bir de kayıt dışı zarflarla verilen maaşlar, paralar var. Bir de şu var. Şimdi daha önceki bölümlerde okuyucular hatırlayacaktır. Bu mahrem birimlerin başındaki insanlarla ilgili zaten zamanla şu tür şikayetler ve ihbarlar doğmaya başlıyor. Nedir? Lüks yaşıyor. Devlet ihaleleri alıyor. Milyon dolarlık ihaleler alıyor. İşte şöyle arabaya biniyor, böyle lüks ciplere biniyor gibi şikayetler başlıyor zaten. Gülen'e iletilen mektuplar var böyle. Veya sözlü olarak iletilen şikayetler var. Zaten az önceki o konuştuğumuz 2011 mektupla yapılan atamalar meselesinde de böyle bir şey var. Daha sonradan Gülen kararlarını geri çekerken, yani Sezai Müsterisi'ni, İsmail Kokuroğlu'nu karaya atamıştı ya, oradan tekrar alıyor karadan. Ve tamamen bu birimlerin dışına çıkarıyor. Amerika'ya tayin ediliyor. Bunda işte böyle bir şikayetin etkili olduğu. Kokuroğlu'nun yazılım şirketi üzerinden devletten, özellikle askeri birimlerden çok yüksek meblağlı ihaleler aldığı, bunun için bazı askerleri zorladığı, çünkü onların abisi ya, böyle bir albayın da dayanamadığı artık ve bir şikayet mektubu yazdığı, Gülen'e verdiği, gönderildiği daha doğrusu. Bunun üzerine Gülen'in Kokuroğlu'nu aldığı yönde iddialar var. İddia. Şimdi bir tek onunla ilgili yok ki. Birçok mahrem birim sorumlusu ile ilgili benzer şikayetler. O onu suçluyor, bu bunu suçluyor. Hocam falanca arkadaş şöyle bir arabaya biniyor, falanca arkadaş şöyle bir şirket açtı, şu ihaleleri aldı, işte şöyle bir şirketi var, şunu işletiyor, hayvancılık, mandıra açtı, halı saha açtı, gözlükçü açtı vesaire. Gerçi bu şimdi laf lafı açıyor. Bu aslında tanınmış bir hak. Neden? Şundan. İki sebepten. Bir, gizleyebilmek için. Şimdi buradaki bu mahrem birimlerin sorumluları esnaf gibi görünsün deniyor. 89-90 o yıllarda alınan bir karar bu. Şifre olmamaları için. Kağıt üstünde baktığınız zaman bir esnaf. Bunu daha önce de konuştuk. Bunlara iş yeri açma, dükkan açma, şirket kurma izni veriliyor. Daha doğrusu teşvik ediliyor. Hatta bunun için bazılarına bu merkezi kasadan para verilerek sermaye yapması sağlanıyor şirket kurması için veya bir yatırım yapması için, iş kurması için. Bu var. Bir de ikinci boyutu da şu. Cemaatten maaş almasınlar diye, bağımsızlıkları olsun, hala cemaatten geçinmesinler diye de bu teşvik ediliyor. Ama bunun zamanla amacından saptığı ya da yozlaştığı, dejenere olduğu ve bu insanların artık konumlarını kullanarak, az önceki örnekte olduğu gibi, ilgilenmekte olduğu kurum, jandarma diyelim, jandarma imamı veya jandarmanın bir birimine bakıyor ama jandarma ihaleler alıyor. Niye? İşte o birim, o ihale yapan birimde ilgilendiği cemaatten birisi var diyelim, ondan bilgi alıyor veya işte şartnameler üzerinden gibi birçok bunun şeyini, versiyonun detayını tahmin edersin. Şimdi oralardan ihaleler almaya başlıyor, zenginleşmeye başlıyor. Ve bunlar şikayet konusu olmaya başlıyor. Şimdi senin sorduğun soruya gelecek olursak, Doktor Selman, o da böyle şirketlerle zenginleştiği için parası var da eşini Amerika'da tedavi ettirebiliyor mu? Yoksa cemaat mi karşılıyor? Bunu bilmiyorum.
Peki.
Yani doğrusu bu konuda bilgi sahibi değilim.
Teşekkür ederim. Ahmet Dönmez, bu bölüme konuk olduğun için çok teşekkürler açıklamaların içinde.
Ben de
Sevgili
teşekkür
izleyiciler
ediyorum.
ve dinleyiciler, sıcak takibin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Biraz uzun sürdü ama konunun hassasiyeti ve çok yoğun olması nedeniyle mazur göreceğinizi umuyoruz. Yayınları Ahval'den izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olursanız yeni videolarımızdan ve diğer programlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook adreslerimize de abone olursanız haberleri engelsiz bir şekilde okursunuz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.